Tarih ve Çocuk. Tarih ve Çocuk programından merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Gökhan Polat, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, sevgili gençlerimiz, sevgili çocuklarımız biliyorsunuz. Bu programda biz sizlere Cumhurbaşkanlığı Forsumuzda yer alan 16 yıldızdan her birini anlatmaya çalışıyoruz. Bu 16 yıldızdan her biri tarihte kurulmuş büyük Türk devletlerinden birini temsil ediyor. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Yavaş yavaş bu tarih dizimizin sonlarına yaklaşıyoruz. Bir büyük cihan imparatorluğunu anlatmaya başladık geçtiğimiz hafta. Bu da Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu, gelişimini 1453 İstanbul'un fethine kadar getirdik. Varna Savaşı, ardından Kosova Savaşı ve daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın tahta çıkışıyla dilerseniz başlayalım.
Fatih Sultan Mehmet Han tahta çıktığında çok genç bir yaştaydı. Ancak kısa bir sürede devletin toparlanmasına ve bir büyük devlet haline gelmesine sebep olan çok büyük olaylara girişti ve imza attı diyebiliriz. Kendisi şehzadeliği sırasında çok iyi bir eğitimden geçmişti. Onun hocaları arasında padişahlığı sırasında da nam yapmış olan isimler görüyoruz. Mesela Akşemseddin bunlardan birisidir. Fatih lakabını İstanbul'u fethettikten sonra Ebu'l-Fütuh şeklinde dönemin ilim adamları ve tarihçileri ona onun çağında vermişlerdir. İkinci Mehmet lakabıyla da bildiğimiz Fatih Sultan Mehmet Han, 1453 yılının 29 Mayıs günü İstanbul'u fethetmiş ve İstanbul bundan sonra Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuştur. Osmanlı Devleti'nin bundan önceki başkenti Edirne'ydi. İstanbul'un yeniden inşası için çeşitli emirler de vermiş olan Fatih Sultan Mehmet Han, burada Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi olan yeni bir saray yaptırmıştır. Topkapı Sarayı onun zamanında inşa edilmeye başlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han, Anadolu'daki ve Rumeli'deki, Balkanlardaki fetihleriyle nam yapmış bir hükümdardır. İstanbul'un fethinden sonra onun Balkanlarda öncelikle Bosna Hersek diye bildiğimiz bugün Arnavutluk, Bosna Hersek ve Sırbistan bölgesine yapmış olduğu seferlerle Balkanlar Fatihi olarak da anıldığını görüyoruz. Bugün Balkanlardaki akraba Türk ve Müslüman toplulukları aynı zamanda Balkan milletleri Fatih Sultan Mehmet Han'ı çok yakından tanımaktadırlar. Çünkü onun zamanında bölgeye adalet ve yardım amacıyla gitmiş olan, bölgenin fethini gerçekleştiren Osmanlı Devleti bugüne kadar gelen önemli eserleri miras olarak bırakmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Anadolu'da Trabzon, Sinop gibi önemli şehir ve kaleleri ele geçirdiğini, fethettiğini görüyoruz. Ardından Karamanoğullar Beyliği'ni Konya'yı almak suretiyle kendisine bağladığını görmekteyiz. Fatih aynı zamanda düzenlemiş olduğu kanunnamelerle ilk defa Osmanlı hukukunda yenilik yapan bir kanun koyucudur. Kendisinin koymuş olduğu kanunlar Fatih Kanunnamesi ismiyle bilinir. Kanunname-i Ali Osman adıyla da bilinen bu kanunlar ile şehzade tahta geçme usulü, devlet erkanı ve yönetimiyle ilgili hak ve hukukun düzenlendiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın orduda da reform yaptığını görmekteyiz. İstanbul'un kuşatılması sırasında top dökülmesi hadisesi ve büyük şehirleri ve kaleleri ele geçirmek amacıyla icat edilen top gerçekten de çağının en ileri gelen silahı olarak bilinmekteydi. Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra tahta onun oğlu 2. Bayezid Han geçmiştir. 1481 yılının 3 Mayıs günü Gebze'de vefat eden Fatih'in yerine oğlu Bayezid tahta geçmiş, 1512 yılına kadar tahta kalmıştır. Bayezid Han zamanında Osmanlı Devleti Balkanlardaki ve Anadolu'daki fetih politikalarıyla ilgilenmiştir. Devlet içeride ve dışarıda yapmış olduğu reformlarla kendisini bu dönemde de ileri bir noktaya taşımaya çalışmıştır. Bayezid Han'ın kendisinin tahta geçmesinden sonra tahta hak iddia eden Cem Sultan ile meşgul olduğunu görüyoruz. Ayrıca tahta geçişinden sonra Anadolu'da ve özellikle Suriye'ye komşu olan bölgelerde bazı olaylar gelişmekteydi. bu olaylar arasında Memluklular meselesinin ön plana çıktığını görmekteyiz.
Ki bu Memluklular da Mısır coğrafyası üzerinde kurulmuş.
Memluklu devleti Mısır'da kurulmuş bir Türk devletidir. Bu tarihler itibariyle de hala ayakta bulunan bir devletti. Mesele Suriye'nin, Çukurova'nın, Maraş, Antep ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin hakimiyeti meselesiydi ve o dönemde gerçekleşen olaylar içerisinde ayrıca Hicaz meselesi de konuya dahil olmaktaydı. Akdeniz'in Doğu Akdeniz bölgesindeki Osmanlı gemileriyle ilgili güvenlik hususu, ayrıca hac yolları meselesi gibi konular, yani hacca giden gelen kafilelerin güvenliği, onların aynı zamanda Memluklular tarafından çeşitli şekillerde baskın ve yağmalarla güvenliklerinin tehlikeye atılmış olması, 2. Bayezid zamanında Osmanlı-Memluklu devleti arasındaki ilişkilerin yer yer savaş şeklinde gerçekleşmesine neden olacaktır. Bu savaşlar daha çok Konya-Çukurova arasındaki Toroslar bölgesinde, Antakya'da ve Suriye bölgesinde gerçekleşmiştir.
Yavuz Sultan Selim Han'ın bir de Safevi, İran'da yerleşik Safevilerle savaşı var ki hocam bu da tarihimiz açısından önemli.
İkinci Bayezid Han iç reforma ve devlet içerisindeki yenileşme hareketlerine önem veren bir hükümdardı. Ağırbaşlı bir şahsiyetti. Buna karşılık onun şehzadelerinden, oğullarından birisi olan Selim, Trabzon şehzadesiydi. Babasına karşı itirazlarda bulunmak suretiyle devlet erkanının bir kısmının da daveti ve desteğiyle, ordunun da onun yanında yer almasıyla babasının tahttan çekilmesini istemiş ve böylece 2. Bayezid tahttan çekilmiş, yerine Selim Han geçmiştir. Yavuz Sultan Selim Han ismiyle bilmiş olduğumuz bu padişah zamanında Osmanlı Devleti özellikle Doğu Anadolu, Suriye, Mısır ve Hicaz bölgesinin doğrudan doğruya tek hakimi olmuştur. O 1514 yılında Anadolu'nun doğu bölgesinde gerçekleşen Safevi propagandasını dur demiş, Çaldıran Savaşı'yla Safevilerin Anadolu ve Suriye'deki etkilerini sona erdirmiş. Ardından 1516 yılında Mercidabık Savaşı'yla Suriye ve Kudüs bölgesini, Filistin'e kadar olan bölgeyi ve 1517 yılında da Mısır'ı ele geçirmiş, Hicaz ve Yemen bölgesini de kendisine bağlamak suretiyle Osmanlı Devleti'ni merkezi anlamda bugün Orta Doğu diye bildiğimiz büyük ülkelerin de üzerinde bir büyük devlet haline yükseltmiştir. Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatından sonra yerine Süleyman Han, Şehzade Süleyman geçmiştir. Kanuni Sultan Süleyman adıyla bilinen bu hükümdar, Türk tarihinin de en büyük hükümdarlarından birisidir. 46 yıl padişahlık yapmış olan Kanuni Sultan Süleyman Han, daha çok batı seferleriyle meşhur olmuştur. Onun zamanında Akdeniz'in batı bölgesinde, Balkanlarda ve özellikle de şöyle bir değerlendirme yapacak olursak, devletin iç reformunda çok yeni hamleler yapılmıştır. Bunlar arasında Osmanlı kanunlarının yenilenmesi, eğitim sisteminin yenilenmesi, ordu teşkilatının yenilenmesi gibi hususlarda baş sırada yer alır. Kanuni Sultan Süleyman'ın yapmış olduğu seferlerin Balkanlar ağırlıklı olmakla birlikte dünyada en önemli büyük bir süper güç diyebileceğimiz devlet noktasına doğru Osmanlı Devleti'nin yükseldiği dönemde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Kanuni Sultan Süleyman Han 46 yıl devletin başında bulundu. Yapmış olduğu seferleri sıralayacak olursak onun zamanında Macaristan, Eflak, Boğdan bölgeleri Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Onun emriyle Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa İspanya'ya kadar seferler yaptı ve Tunus bölgesi, Kuzey Afrika'nın tamamı Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında Osmanlı Devleti'ne bağlandı.
Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında Osmanlı Devleti'nin zirve noktasına ulaştığını söyleyebilir miyiz Güray Hocam?
Osmanlı Devleti çağının en büyük devleti durumundaydı. Yapmış olduğu kanunlarla Avrupa'yı da etkilemekteydi. Kanuni Sultan Süleyman Han Avrupa'nın iç siyasetine de müdahale etmekte, Fransızlarla Almanlar arasında birbirlerine karşı olan rekabette Kanuni aktif bir siyasi rol üstlenmekteydi. Kanuni'nin vefatından hemen sonra Osmanlı Devleti'nin yükselişine devam ettiğini görüyoruz. 1571 yılında Kanuni'nin vefatından bir süre sonra oğlu Sarı Selim'in zamanında Kıbrıs'ın fethi gerçekleşmiştir. Akdeniz'deki adaların fethedilmesi onun zamanında giderek artmış ve tamamlanmıştır. Ardından tahta geçmiş olan 3. Murat Han zamanında Osmanlı Devleti'nin seferlerine devam ettiğini görüyoruz. 3. Murad'ın yapmış olduğu seferler arasında Balkanlardaki fetih politikasının yenilendiğini görüyoruz. Yine Boğdan bölgesi seferleri, Eflak ve Erdel bölgesinin fetih politikası kapsamında Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve 3. Murat Han zamanında devlet içerisinde de yeniden ordunun düzenlenmesi, timarlı sipahilerin hak ve hukukunun gözden geçirilmesiyle ilgili konularda reformlar yapılması çabalarını görmekteyiz. 3. Murat'tan sonra devletin başında bu defa 3. Mehmet 1595 tarihinde tahta geçmiştir. 8 yıllık bir dönemde tahta bulunduğunu görmekteyiz. 3. Mehmet'in zamanında da yine aynı politikaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Ardından 1. Ahmet tahta geçmiştir 1603 yılında. 1603 yılından 1617 yılına kadar Osmanlı tahtında bulunan 1. Ahmet zamanında devlette ilk kez şehzade eğitimiyle ilgili yenilikler gerçekleşmiştir. Şehzadeler bundan sonra sarayda eğitime tabi tutulacaklardı. Daha önceden uygulama yapmak için sancağa gönderiliyordu, illere gönderiliyordu.
17. yüzyıla geldiğimizde daha önceki yüzyıllarda olduğu gibi Osmanlı'nın fetihlerinin devam ettiğini görebiliyor muyuz?
Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda daha çok iç meselelerle uğraştığını söyleyebiliriz. Artık bu dönemde devlet duraklama çağına girmiş bulunmaktadır. Esasen Sarı Selim'den itibaren veya 2. Selim Han'dan itibaren bu duraklamayı yer yer görmekteyiz. 17. yüzyıl böyle bir dönemdir. 1. Ahmet Han zamanında da bu içerideki olaylarla meşgul olunduğunu görmekteyiz. Daha sonra 1. Mustafa ve 2. Osman birbiri ardınca tahta geçmişler. Genç Osman diye bilinen 2. Osman zamanında devlet politikalarında köklü reformlar düşünülmüş. 2. Osman veya Genç Osman bu düşünceleri sebebiyle ordunun içerisinde bir kısım Yeniçeri ağalarının tepkisini çekmiş ve isyan neticesinde idam edilmek suretiyle öldürülmüştür. 4. Murat zamanına baktığımız zaman onun yerine geçmiş olan 4. Murat zamanında devletin yeniden merkezi yönetimi ele aldığını ve özellikle 4. Murat'ın Balkanlarda ve İran seferinde öne çıkan politikalar yürüttüğünü, ordunun başında uzunca bir süredir padişahlar sefere çıkmıyordu. İlk kez 4. Murat'ın sefere çıktığını görüyoruz. 1640 yılına kadar devletin başında 4. Murat Han yer aldı. Ondan sonra Deli İbrahim tahta geçti. Deli İbrahim ismiyle bilinen Sultan İbrahim zamanında da devlet içerisinde reformlar yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Avcı Mehmet zamanında, 4. Mehmet ismiyle bildiğimiz Avcı Mehmet zamanında 1648 yılından 1687 yılına kadar olan olaylara baktığımız zaman Osmanlı Devleti duraklama dönemini yaşamaya devam etti. Balkanlarda Kanuni dönemindeki sınırların çok fazla değişmediğini görüyoruz. Bununla birlikte Viyana'nın fethi için tedbirler alındı ve seferler düzenlendi. Ancak başarılı bir sefer gerçekleştirilemedi. 1683 yılında Avrupa'da Kutsal İttifak ilan edildi Osmanlı Devleti'ne karşı. Viyana'nın kuşatılması, ikinci kuşatması başarısızlıkla sonuçlanınca bu kuşatmayı gerçekleştiren Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi ve devlet birçok savaşla bir anda karşılaştı.
Avrupa'nın merkezindeki bu önemli şehrin, Viyana'nın Osmanlı tarafından fethi herhalde bütün insanlık tarihini değiştirecek bir gelişme olurdu. Ama sorumlusu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa olarak gösterildi hocam.
Evet, devlet içerisinde bazı ileri gelenler, ordu içerisindeki bazı paşalar sorumlunun Merzifonlu Kara Mustafa Paşa olduğunu söylediler. Padişah da bu konuda ikna oldu ve onu cezalandırdı. Tabii devlet içerisindeki tartışmalar bu sırada İlmiye Teşkilatı'nda da devam ediyordu. 1687 yılından sonra 2. Süleyman'ı görüyoruz devletin başında. 4 yıllık bir kısa hükümdarlık döneminden sonra 1691 yılında 2. Ahmet tahta geçmiştir ve 1695 yılında da 2. Mustafa tahta geçmiştir. Bu arada Osmanlı Devleti Balkanlarda onlarca savaşla da meşgul olmaktadır. Macaristan başta olmak üzere Avrupa'nın bütün kavimlerinden, milletlerinden Osmanlı Devleti'ne karşı seferler düzenlemeye başladılar. Ve bu yıllarda da Osmanlı Devleti sürekli padişah değişiklikleriyle istikrarsız bir dönem yaşamaktadır. 1703 yılında Sultan 3. Ahmet'in tahta geçtiğini görüyoruz ki onun zamanı da Lale Devri diye bilinmektedir. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda kendi iç meseleleriyle uğraşan, dışarıdaki gelişmelere ve kendisine karşı yapılan hazırlıklara, dünyadaki gelişmelere yetişememiş, onları takip edememiş bir devlet durumunda görünmektedir. Neticesinde de Osmanlı Devleti'ne karşı yapılan Kutsal İttifak Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti 1699 yılında Karlofça Anlaşması'nı imzalamış ve Balkanlar'da çok önemli toprak parçalarını kaybetmiştir.
Hocam, Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemini aktardık bu hafta değerli dinleyicilerimize, sevgili gençlerimize, çocuklarımıza. Önümüzdeki hafta yıkılışa giden süreci ve Osmanlı'nın yıkılışını anlatmak niyetindeyiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Tarih ve Çocuk.